Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini 19. yüzyıldan itibaren içine girdiğimiz reform, modernleşme hareketlerini bu hareketler içerisinde bilhassa siyasetin daha demokratik, anayasal bir devlet olma istikametindeki değişmelerine, gelişmelerine, ıslahat ve tanzimat fermanlarından itibaren bakmaya çalıştık. Birinci ve ikinci meşrutiyet dönemlerine. Burada tabii çok daha bu meseleleri geniş ele almak, hukuktan eğitime, maliyeye kadar daha geniş bir çerçeveden bakmak da mümkün. Ama biz esas itibariyle siyasi alandaki demokrasiye yönelik dönüşümü ele aldığımız için biz bu istikamette bir seçicilik içerisinde bu dönemi ele aldık. Birinci ve ikinci meşruiyeti takiben de bu dönemin birikimini, tecrübesini değerlendirdikten sonra milli mücadeleye geçiş dönemindeyiz. Bu dönemi ele alacağız. Geçtiğimiz programda mütareke dönemini, mütareke dönemiyle beraber başlayan bir yandan milli mücadelenin mayalandığı, geliştiği, diğer yandan bu dönemin Anadolu'sunda, Osmanlı'sındaki endişe, kaygı, devletin özellikle ordunun tasfiyesiyle beraber Rum ve Ermeni çetelerinin mezalim ve tahakkümleri, Yunan işgalinin başlayacak olması, işgal devletlerinin tazyiğinin giderek üzerimizde hissedilmesi ve Müslüman ahalinin ülkenin geleceğine ilişkin, kendi geleceklerine ilişkin, mallarına, canlarına, namuslarının emniyetine ilişkin ciddi endişeler yaşadığı bir dönem. Tekrar hatırlatmak gerekirse 1. Cihan Harbi bitmiş. Mondros mütarekesiyle beraber Osmanlı'nın güvenlik sebebiyle belli alanlarının işgal kuvvetleri tarafından denetim altına alınabileceği, yani işgal edilebileceği bir anlaşma söz konusu. Bu anlaşma çerçevesinde Osmanlı ordusunun büyük ölçüde tasfiye edileceği ve sadece iç güvenlik yapılanmasının bir tür jandarmanın kaldığı, dolayısıyla o Osmanlı Türk idaresinin direncinin, milletinin direncinin kırılacağı bir formül peşinde işgal kuvvetleri. Bu formülü mütakiben de tabii Osmanlı Devleti'nin işte sınırlarını, Türk milletinin, yeni Türkiye'nin sınırlarını kendilerince, kendi insaflarınca tayin edecekleri bir sevr anlaşması hayalindeler. Ve esas itibariyle Doğu Anadolu'nun, Güney Anadolu'nun, Batı Anadolu'nun, İstanbul ve Marmara'nın Türklerin elinden alındığı, Türklerin işte İç Anadolu'da dar bir alana hapsedildiği bir siyasi formül geliştirmeye ve bunu çeteler eliyle, Yunan işgal kuvvetleri eliyle ve bu Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin gücüyle Türkiye'yi korkutmak suretiyle, Türkiye'nin mücadele azmini kırmak suretiyle Türkiye'yi kabul ettirmeye çalışıyorlar. Buna karşı da Türkiye hem mahalli unsurlarıyla hem de bu savaşı kaybetmiş olan Osmanlı Devleti'nin idarecilerinin merkezdeki kadroları itibariyle buna direnç içerisinde, bu mahalli unsurlarla bu devletin ana çekirdeğini teşkil eden bu kadroların birleşmesiyle beraber de milli mücadelenin siyasi idari yapısı ortaya çıkacak. Bu dönem bunun mücadelesinin verildiği bir dönem. Doğuda bir kolordu var. Merkezde Konya'da bir kolordu var. Onun dışındaki askeri birliklerin dağıtılmasına yönelik işgal devletlerinin operasyonu devam ediyor. Bu kolordular kendilerini muhafaza etmeye ve diğer unsurlarla takviye edip güçlenmeye çalışıyorlar. O yüzden de güçlü kolordular ortaya çıkmış durumda. Bu kolordular da yeni Büyük Millet Meclisi ordularının, Türkiye'nin ordusunun ana omurgasını teşkil edecek. Doğudaki Kazım Karabekir'in komutasındaki kol ordu Doğu cephesinde Ermeni çetelerini, ki hani çete deyince böyle hani 3-5 kişi falan düşünmeyin, yüz binlere ulaşmış Rus ordusunun desteğiyle düzenli birlik aşamasına getirilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Türk ordusu, buradaki kol ordu birkaç tümen marifetiyle, bu kol ordunun mücadelesiyle bu Ermeni çeteleri karşısında Türk kol ordusunun birliklerinin sayısının az olmasına rağmen güçlü subay kadrosu ve işte kurmaylık zekasıyla ve aynı zamanda Mehmetçiğin olağanüstü mücadele azmiyle bu oltu muharebeleri olarak tarihe geçen bir olağanüstü mücadeleyle sökülüp atılıyor. Yani oltuya kadar gelmiş bu çeteler. Çok ağır işkenceler uyguluyorlar. Bunu Erzurum ve Van üzerinden anlattık ama sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Yani işte Muş Ovası'na kadar inmişler. Gerçekten ağır zulmün olduğu, buradaki Müslüman ahalinin başka alanlara, başka bölgelere göç etmek zorunda kaldığı bir dönem ve bunu mütakiben de işte Kazım Karabekir'in, Deli Halit Paşa'nın o bölgelerde hala isimleri çok bilinir ve özel hürmet gösterilir, yürüttüğü, onların komutasında yürütülen mücadeleyle buradaki Ermeni çeteleri temizleniyor. Kars Kalesi'nin kurtarılmasıyla beraber çok ciddi bir Doğu Anadolu'da mücadelenin sonuna gelinmiş oluyor. Diğer taraftan bu bazı birlikleriyle Türkiye'de bulunan Gürcistan'da bu savaşı mütakiben kendi sınırlarına çekiliyor ve böylece Türkiye'nin doğu sınırları belirleniyor ve güvence altına alınıyor ve aynı zamanda tabii bu mücadele ile beraber Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığı da tanınmış oluyor. Onun öncesini söyledik, daha Millet Meclisi henüz ortaya çıkmadan Güney Cephesi'nde yürütülen çok ciddi bir mücadele var. Maraş, Antep, Urfa'nın kurtarıldığı buralarda bir nizam, intizam sağlanıyor. Buradaki Ermeni çeteleri, Fransız askerleriyle beraber hareket eden lejyonerleri temizleniyor. Sınır dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu da tabiatıyla neticede Türkiye'nin bu alanda da rahatlamasını temin ediyor. Aynı zamanda işte Karadeniz'de yürütülen bir mücadele var. Bütün bunlarla beraber Türkiye kuzeyini, güneyini, doğusunu sağlam aldıktan sonra işgal devletlerinin asıl güç olarak kullanmak ve Türkiye'yi işte kendi tezlerini kabul ettirmek için kullandığı Yunan ordusuyla mücadele edebilecek bir zemin yakalamış oluyor. Bu Büyük Millet Meclisi dönemi bir yandan daha önce anlattığımız o 19. yüzyıldan bu yana gelen meclis geleneğinin, anayasa geleneğinin, hürriyet, demokrasi geleneğinin bir devamı. Ama diğer taraftan da yine 19. yüzyıl boyunca konuştuğumuz hatırlanacaktır. Bütün bunlar olurken yürütülen uluslararası mücadelenin de bir devamı. Bu seferki adı milli mücadele olarak devam ediyor. Çünkü millet artık varlığını, bütünlüğünü, yurdunu, kendi malını, mülkünü, memleketini korumak durumuyla yüz yüze geliyor. O yüzden de bu mücadelenin artık bir ölüm kalım mücadelesine dönüştüğünü ifade etmek durumundayız. Bunu, bu dönemi bu iki hat üzerinden anlatan çok güzel bir kitap var. Önümüzdeki programlarda bu kitaptan daha fazla istifade ederek anlatacağız. Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağaoğlu'nun. Hali hazırda piyasada da bulunuyor bildiğim kadarıyla. Bu dönemi anlamak açısından çok kıymetli klasik kitaplardan birisidir. Ne yazık ki bizde yeterince kıymeti bilinmiyor. Yani bu kitabın en çok satan kitaplar arasında yerini almış olması lazım ve hani bu kitabı okumayan, bu meseleleri merak edip de bu kitabı okumayan kimsenin kalmaması lazım. O derecede kıymetli bir kitap. Samet Ağaoğlu hem bir edebiyatçı hem bir siyasetçi. hukukçu, çok güçlü bir kalemi var. Bu dönemi de babası Ahmet Ağoğlu üzerinden sadece metinler düzeyinde değil, yetiştiği aile itibariyle de hissederek, hatıralarla, çok canlı hatıralarla bilen bir isim. O yüzden de bakış açısı da çok kıymetli, o ruhu hissetmiş ve kitabı okuduğunuzda da o ruhu hissediyorsunuz. Evet, Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmadan Anadolu'daki milli hareketin arzusu istikametinde İstanbul'da son defa Meclis-i Mebusan toplanıyor. Bu Mebusan Meclisi Misak-ı Milli'yi kabul ediyor. Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın toplanması ve Misak-ı Milli'yi tüm dünyaya ilan etmesi Osmanlı Devleti'nin akıbetini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve siyasetini tayin eden çok önemli bir kırılma noktasıdır. Bu belgenin ilanı ve meclisin dağıtılması işgal kuvvetleri tarafından ile milli mücadele yeni bir zemine çıkacaktır. Böylece milli mücadelenin yeni bir zemini açılmış olacaktır. Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması üzerine Ankara'da yeni bir meclisin kurulmasına karar veriliyor. Esasında birinci meclis iki genel seçimle teşkil etmiş oluyor. Bu işte Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz. İki genel seçimin sonucunda oluşuyor. İstanbul'dan Ankara'ya gelen üyeler 1919'un sonlarında yapılan bir genel seçimle seçilmişlerdi. Ancak İstanbul Mebusan'ı tam sayıyı dolduramamıştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mart 1920'de ilan ettiği intihap hakkındaki tebliğinde yeni bir seçim yapılması isteniyor. Seçimlerin en geç 15 gün içinde çoğunluğun Ankara'da bulunmasını sağlayacak şekilde tamamlanması kabul edilmiş ve işlemler ilgili taraflarca yürütülmüştür. Dolayısıyla meclisi besleyen iki ana kaynak var. Birisi Osmanlı'nın son Mebusan Meclisi'nden tutuklanmadan, işgal kuvvetlerinin eline geçmeden Ankara'ya intikal edenler veya hiç seçildiği halde 19'daki seçimlerde İstanbul'a gitmemeyi tercih edenler, bir kaynak bu. İkincisi de Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mart 1920'deki intihap yani seçim hakkındaki tebliğiyle oluşan seçimlerden gelen milletvekilleri. 16 Mart 1920'de İstanbul'un itiraf devletlerince resmen işgali Ankara'da bir yeni meclisi mecburi kılmıştı. Dikkat ederseniz Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mart 1920'de intihap hakkında tebliğ yayınladığını görüyoruz. Bu, tekrar söyleyelim, 16 Mart 1920'de İstanbul'un itilaf devletlerince işgali ile oluşmuş yeni duruma bir cevaptır. Meclisin oluşumundaki olağan dışı yöntem ele alınan seçim döneminin de olağanüstü koşullarda yürütülmesine yol açacaktır. 19 Mart 1920 demeciyle yeni bir seçim kararının uygulamaya konulmasıyla beraber bir takım problemler yaşanacaktır. Bu problemler Osmanlı hükümeti ve onunla beraber hareket eden bazı bürokratlar toplum üzerinde etkili olan kişileri kullanarak bu seçime karşı çıkıyorlar. Ankara'nın tavrını bir isyan olarak takdim ediyorlar. Bunun yanında itilaf devletleri de kendi kontrollerindeki İstanbul'da üstesinden gelemedikleri meclisin yerine Ankara'da yeni bir meclisin açılmasına sıcak bakmıyorlar ve etkin oldukları yerlerde seçimleri engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla gördüğümüz gibi meclis daha toplanmaya başlamadan bir mücadeleyle meclisin seçim süreci dahi bir milli mücadeleyle yürütülüyor. Seçim dönemi boyunca Ankara'nın süreçteki rolü ve önemi yeterince sahada, ülkede kavranmadığı için siyasette henüz gerçek gücün tayin edilemediği, ortaya çıkmadığı için bir takım problemler yaşanabiliyor bazı bölgelerde. Dediğimiz gibi işgal kuvvetleri var, Osmanlı idaresinin karşı çıkışı var. Keza bu dönemdeki otoritesizlikten kaynaklanan belirsizlik, kaygılar, endişeler var. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden İttihatçılar mı geliyor endişesi var. Bütün bu tartışmaların seçimlerin yürümesini hiç de kolaylaştırmadığını meclisin ortaya çıkmasını kolaylaştırmadığını ifade etmek lazım. Mustafa Kemal Paşa bu tebliğini takiben özellikle güvenliği tesis etmek ve seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini temin etmek için Anadolu'da kendisine bağlı komutanlarla, askeri birliklerle yakın işbirliğiyle seçim sürecini takip ediyor. Kimi bölgelerde komutanlar Mustafa Kemal'den şüphe duyuyorlar. İstanbul'da ayrıca ilişki kurmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi henüz bir siyasi durum, güç dengesi tam anlamıyla belirlenmiş değil. Endişelerin, korkuların, şüphelerin, dedikoduların yaygın olduğu bir dönem. Çok zor bir dönem. Heyeti temsiliyenin yurt genelinde etkin olmayışı, kitle iletişim araçlarının yetersizliği gibi meseleler de Anadolu'daki seçimleri etkilemiş. Ama bütün bunlara, bütün bu olumsuzluklara rağmen milli mücadele bu seçim sürecinde de yürütülmüş ve seçimlerden başarıyla çıkılacak ve işte netice itibariyle 23 Nisan 1920'de meclis toplanacaktır. 22 Nisan 1920 tarihli bir tamim, 23 Nisan 1920 tarihi itibariyle bütün mülki ve askeri makamlar ile bütün milletin yetkili merciğinin Büyük Millet Meclisi olarak tespit edildiği görülüyor bu tamimde. Yani 22 Nisan'da deniyor ki 23 Nisan'da bir meclis kurulacak, Büyük Millet Meclisi ve artık bütün mülki ve askeri makamlar bu merciye tabi olacaklar. Artık bahsettiğimiz birbirinden farklı odakların yürüttüğü milli mücadele milletten yetkisini almış merkezi bir otorite etrafında toplanıyor. Bu merkezi otorite İstanbul'daki meclisten ve yeni yapılan seçimlerden temsilcilerini oluşturan, toplayan Büyük Millet Meclisi. Bununla beraber bahsettiğimiz o belirsizlik, endişe, kaygı, şüphelerin artık sona ereceği hızla bu milli mücadelenin meclis etrafında toplanacağı bir döneme giriyoruz. Devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.